Ayrım 5. Ege Hikayeleri İlyas Venezis. Sayfa 59. Uğultu. Sisam'ın doğusunda deniz hiçbir zaman sakin değildir. Yazın Meltem oldukça erken bir saatte esmeye başlar. Ancak ikindi üstü durulur. O zaman 12 adanın uzaktaki bölümleri akşam öncesine saydam aydınlığında seçilmeye başlar. Kos, Kalimnos. Hava kararana dek göründükten sonra ortaya çıktıkları gibi gözden yitip Ege'nin sularına gömülürler. Ama karşı kıyıda, Anadolu'da, Samsun Dağı'nda ışık, hareket ve renkler 12 adanın Irak adalarındaki gibi çabucak yok olmaz. Sisam'ın dağlarının ardında güneş battıktan sonra karanlık basana dek Samsun Dağı ışığa boğulmuş gibidir. Tıpkı İmito'nun hafif ve değişken ışığı gibi ama biraz daha bulanık. Gölgeler ağır ağır uzar, sonra dağın eteğinden başlayarak yavaş yavaş her yer sessizliğe bürünür. Tigani adındaki balıkçı köyünün gerisinde kayalık bir tepenin üzerinde küçük bir manastır vardır. Bu tepenin altında içini dağların oyduğu kocaman bir mağara bulunur. Mağaranın içinde bir süre yürüdükten sonra küf kokusu dayanılmaz bir hal alır. Bir yerden sonra daha fazla ilerlemek mümkün değildir. Girişten 100 metre içeride kayaya oyulmuş bir tanrı kabartması vardır. İlk Hristiyanlardan kalma, zaman içinde rutubetin etkisiyle aşınmış, neredeyse sadece izi kalmış bu kabartmanın hemen yanında, mağaranın kaya kubbesinden sızan sular damla damla bir çukurda birikir. Yörenin balıkçıları denize çıkmadan gelip bu ayazmanın suyundan içer. Açık denizde, fırtınalı havalarda karıları ve çocukları dua etmeye gelir buraya. Denizdekileri koruması için tanrıya yalvarırlar. Manastırın bitişiğindeki küçük kulübede ölüm döşeğindeki bir kadının yatağının başına birkaç kişi toplanmış. Sakin, yaşlı bir yüz, 90'ını doldurmuş. Arkasında bıraktığı yıllar boyunca hemen her gün güneşin Samsun Dağı'nın ardından doğuşunu, sonra batışını izlemiş. Bir haftadır artık sonsuz istirahate kavuşmayı bekliyor. Vaktin geldiğini hissedince yatağına girip çocuklarının, torunlarının ve torun çocuklarının adlarını tek tek saymaya başlamış. Teker teker her birini, onlar için dua ettikten sonra kutsanmak istediğini söylemiş. Bu işte olunca ellerini göğsünün üzerinde kavuşturarak beklemeye koyulmuş. Torunlarından birkaçı yanında bekliyor. Hayatta kalan tek oğlu denizde olduğu için hemen gelememiş. Haber salıp çağırmışlar. O da gelmiş. "Nen var anacığım?" diye soruyor. "Eh oğlum, saatim yaklaştı," diye mırıldanıyor sakin bir sesle kadın. "Artık gidiyorum." Oğlu elini okşarken, "Bir şeyciğin yok," diyor. "Göreceksin, hepsi geçecek." Ona cevap vermesi zaman alıyor. Sonra karşılık vermesi gerektiğini hatırlamış gibi, "Gecikmese iyi olur evladım, yoruldum artık," diyor. Küçük pencerenin dışında, aşağılarda deniz hareketliydi. Denizin derinden gelen uğultusu dışında hiçbir ses, hiçbir gürültü gelmiyor buraya. Kadın çocukluğundan beri, sonsuz günler ve geceler boyunca bu uğultuyu dinlemeyi öğrenmişti. Dinlemeyi ve susmayı ikonaların önünde yaptığı gibi. Orada o denizde babasının nasıl didindiğini biliyordu. Sonra büyüyüp evlenince, kadın olunca hiçbir şey değişmemişti. Sadece babasının yerine kocasını beklemeye başladı. Deniz her zamanki gibi uğuldardı. Onunsa tek bildiği şey deniz korkusuyla ellerini kavuşturup dua etmek olurdu. Bir gün kocası gidip de dönmeyinceye değin. 30'undaydı henüz. Çocuklarını yetiştirebilmek için var gücüyle çalışmaya başladı. Yazları hasatta, bağ bozumunda, kışları zeytinde. Denizin uğultusu hayatından uzaklaşmıştı bu yıllarda. Başka bir şekil almıştı. Çocukluk yılları ve anılarıyla birleşmiş, onlara karışmış olan uğultu artık daha bir sakindi. Rüyaların ve masalların çekiciliğine sahipti. Ondan eskisi gibi dehşete kapılması gerekmiyordu. Ve artık onu daha iyi anlıyordu. Günü gününe yaşayan, suya, toprağa ve ocaktaki ateşe bağlı sade insanların yaptığı gibi. Yıllar böyle geçti. Çocuklar büyüdü. Onlar da babaları ve dedeleri gibi denizci oldu. Karanlık gecelerin uzun yolculukları yeniden başladı. Küçük kulübede denizin uğultusu eski bildik anlamını yeniden kazandı. Rüya olmaktan çıkıp kalp ağrısına dönüştü. Duvarlardan, isli tavan kirişlerinden geçti, varlığıyla her yeri doldurdu. Ve bitmek tükenmek bilmeyen günler ve geceler yeniden geri geldi. Şimdi tüm bunlar ne kadar uzakta? Küçük kulübede biraz kan, biraz kemikten ibaret bu ihtiyar beden huzur içinde suskun ölümü bekliyor. Hatıraların, bu kutsal kıvılcımların son bir kez parlayabilmesi için bekliyor. Kederin ve sevincin yıpratmış olduğu bu bedenle birlikte onlar da sonsuza değin yok olmadan son bir kez geri gelsinler diye zorluyor kendini. Bir zamanlar var olan bir delikanlıyı hatırlıyor. Günlerce deniz kıyısında oynar, deniz kestaneleri çıkarırlardı birlikte. Biraz büyüyünce kendisine nasıl da garip bir şekilde baktığı canlanıyor gözünün önünde. Bakışlarının nasıl değiştiği. Sonra dalgıç olmuş, sünger tekneleriyle denize açılmıştı. Gidiş o gidiş, bir daha geri dönmedi. Ve şimdi, bunca yıl sonra o tuhaf bakışı hatırlıyor. Tüm dikkatini topluyor. İşte orada, pencerenin pervazının dışında, derinlerde, suların kaynaştığı yerde. Dimitri diye fısıldıyor usulca. Dimitri diyor tekrar. Ne oldu sana? O tuhaf bakış akşam ışığı içinde yavaş yavaş kayboluyor, yok oluyor. Artık onun yerini tutacak başka bir şey yok. Kutsal kıvılcım, hatıralar istediği kadar parlasın. O uçucu bakış dışında tüm hayatı boyunca hiçbir şey onu bu denli heyecanlandırmamıştı. Ama düş kurma lüksüne bile sahip olmayan insanlar gibi o da kaderine boyun eğdi. Bir hayvanın sahibine bağlanması gibi kocasına bağlandı. Ona hizmet etmek, giysilerini dikmek, günlerce denizden dönmesini beklemek için. Kocasının ölümünden yıllar sonra, kendi gençliği de güneş gibi batmaya yüz tutmuşken, bir gün iki yabancı çıktı sahile. Beyaz tekneleriyle çok uzaklardan gelmişlerdi. Anlamadığı bir dilde konuşan bu sarışın yabancılar, fırtına yüzünden limana sığınmıştı. Öğleden sonra mağaradaki kabartmayı görmek için kayalığa geldiler. 20 yaşlarında bir kızla bir delikanlı. Kadın onlara yolu göstermek için önlerine düştü. Üçünün de ellerinde birer meşale vardı. Yürürken ayak sesleri yaş zeminle sönüyor, derin sessizliğin içinde mağaranın kubbesinden yerdeki çukurlara damlayan suların şıpırtısı duyuluyordu. Tanrı kabartmasının önüne gelince kadın, gençler görsün diye yana çekildi. Yere bıraktıkları meşaleler gibi garip ışıklar saçıyordu. Mağarada büyük bir sükunet, adeta ölüm sessizliği vardı. Gençler ses çıkartmadan elleriyle kabartmaya dokunuyordu. Kadın eğildi, ayazmadan bir tas su aldı. Haç çıkarttıktan sonra suyu içti. Sarışın kıza dönerek ciddi bir sesle, ''İnançlı mısın?'' diye sordu. Kız anlamadı. Kadın gene haç çıkarttı ve sordu. ''İnançlı mısın?'' Kız anlamıştı. O da üç kez haç çıkarttı. Kadın ancak o zaman ona tası uzattı. Kız tası sessizce dudaklarına götürdükten sonra arkadaşına verdi. Meşalelerin ışığında onun gözlerine bakıyordu. Suyu içtikten sonra delikanlının gözleri de kızınkilerle buluştu. Gözlerini birbirinden ayırmadan uzun süre bakıştılar. Kadın işte o zaman besbelli birbirlerini seven bu çocukların bakışında kendi yitirilmiş gençliğini gördü. Hiç işitmemiş olduğu tuhaf bir müzik duydu. Hiç işitmemişti çünkü kendilerine mutlu olmak hakkı tanımayan insanların kaderine körü körüne boyun eğmişti. O akşam yabancılar gittikten sonra erkenden kulübesine çekildi. Tek başına ve yalnız, acı acı ağladı. Tüm bunlar ne kadar uzaklarda artık. Ama işte gene geliyorlar, tam da her şeyin son bulacağı sırada. Dışarıda hava kararıyor, Samsun Dağı'nda renkler bulanıklaşıyor. Gölgeler yükseliyor ve artık saati yaklaşıyor. Dimitri diye usulca bir daha sesleniyor. Yılların derinliğindeki çocukluğunun deniz kestaneli delikanlısına. Dimitri ne oldu sana? Sessizlik. Sadece uzaklarda patlayan deniz. O ağır ağır batarken duyulan yegane ses denizin uğultusu. Sadece o. Yavaş yavaş o uğultu da uzaklaşıyor. Sustu artık diyor yavaşça. Sonra son nefesini veriyor. Geride bıraktığı hayat gibi sakin ve sessiz. Bir kuş. Sonbaharın son günlerinden biriydi. O sakin sabah vakti, rıhtımdaki geminin güvertesinde, karada bekleyenler arasında bizi bulmak için gözleriyle arayışını hiç unutmuyorum. Adadan geliyordu. Gemi erken gelmiş. Bizse elektrikli trenle Pire'ye varmakta biraz gecikmiştik. Boş güvertede onun siyah silüetini, tatlı yüzünü ve arayan gözlerini hemen fark ettim. Kız kardeşim de ben de onu çoktandır görmemiştik. Bizi kucaklayıp okşarken cefakar elleri titriyordu. ''Yavrularım benim, yavrularım!'' diye mırıldanıyordu hıçkırıkların arasında. Haydi çabuk olun diye bağırdı geminin tayfaları. Yanaşalı çok olmuştu. Eğildi, yere bırakmış olduğu küçük bir paketi dikkatle kaldırdı. Gazete kağıdına sarılmış dört köşe bir şeydi bu. Ne o anne diye sordum. Gülümsedi, sonra utanarak, azar işitmekten korkar gibi, bir kuş dedi, adadan. Kuş mu? Evet, sana getirdim onu. Bir saka kuşu. Bir sevinç çığlığı bekliyordu. Bu gözlerinden okunuyordu. Aynı utangaç ifadeyle bana döndü. Hoşuna gider diye düşünmüştüm dedi, biraz üzüntülü. Küçükken ağla kuş tutmayı o kadar severdin ki. Ah evet, küçükken ağla kuş tutmayı çok severdim. Teşekkür ederim anneciğim hatırladığın için. Akşam eve döndüğümde yeni arkadaşımızı kitaplığın üstünde buldum. Annem bakımını yapmış, kafesini yıkamış, yem vermiş, hatta bundan sonra duracağı yeri bile belirlemişti. Sesimi çıkartmadım. Aksine, ''Gördün mü kuşu, oraya koymak iyi oldu değil mi?'' diye sorduğunda, tereddütsüz, ''Çok iyi olmuş anne'' dedim. O ilk gece sofrada birbirimize anlatacak çok şeyimiz vardı. Biz çocuklarından kaçının uzakta olduğu, kaçımızın bir daha dönmemek üzere gitmiş olduğu gibi. Babamızın fotoğrafı küçük kitaplıkta, kuşun kafesinin biraz berisinde dayalı duruyordu. ''Yakında 3 yıl olacak'' dedi annem. ''Mezarını boşaltmak için hazırlık yapmamız gerekecek.'' Evet, bu korkunç göreve hazırlanmamız gerekiyordu. Ben adadayken buradaki mezarlıkların artık dolduğunu işittim, dedi. Yenilerine yer açmak için eskilerin vakti gelmeden mezardan çıkartıldığını duydum. Doğru mu bu? Yüzündeki endişeli ifadeyi görünce rahatlatmak için, ben böyle bir şey işitmedim, dedim. Birileri abartmış olsa gerek. Biraz sonra, babana gitmek için vakit bulabiliyor musun, diye sordu. Korkusunu anlıyordum. Daha geçen hafta oradaydım anne. Korkma, yabancı mezarları öyle kolayca açmıyorlar. Geçen hafta oradaydım diye ona güvence veriyorum bir kez daha. İçimdeki acılardan kurtulmak için son zamanlarda oraya ne kadar sık gittiğimi ona söylemek isterdim. Anlayacağını biliyorum. Çünkü saf bir insandı ve hep öyle kaldı. Ölümle barışıklığı, eninde sonunda döneceğimiz yer olan toprağa derin bağı, kendi halinde insanlar olan atalarımızdan geçmişti ona. Gelecek endişesinin bizde bozmuş olduğu dengeye sahipti o. İhtiyacım olan huzuru ölülerin toprağı üzerinde arayışımı anlayacağını biliyorum. Ama acaba bir derdim mi var diye üzülmesinden korkuyorum. Bu yüzden umursamaz bir tavırla soruyorum. Peki kuşu ne yapacağız şimdi? Büyümesini bekleyeceğiz tabii diyor şaşırarak. Yakında ötmeye başlayacak. Sonra da ısrarlı bir bakışla, galiba bir kuşumuzun olması artık seni sevindirmiyor diyor. Biraz sonra da kendi kendine konuşur gibi hafif bir sesle, ''Korkarım sana neler olduğunu anlamıyorum artık.'' diye ekliyor. Bir yolunu bulup tekrar buluşmamız için harcadığı ıstıraplı çabayı görüyorum. Sevdiklerimizin birden uzaklaştıklarını görünce, önlenemeyen bu gidişi durdurmak için hepimizin bıkmadan, usanmadan tekrar etmemiz gerekecek olan bu çabayı. Şimdi ne diyeyim ona? Bütün bunlardan sonra bir kuş için ne söyleyeyim ona? Küçükken kaybolurdun ama her seferinde seni Artemis'le beraber derede ağ ile kuş tutarken bulurduk diyor. Ancak işitilir duygulu bir sesle. Hatırlamıyor musun? Artemis ile. Ah Artemis, hatırlamaz olur muyum kız kardeşimi? Ne afacan şeydi o. Biz ikimiz bütün öteki kardeşlerimizle olduğundan daha iyi anlaşırdık. Uzak ülkeler hakkındaki kitapları çok severdi. Beraber okurduk onları. Küçükken evin en yüksek taraçasına çıkardık ikimiz. Oradan denizi görebiliyorduk. Biz ikimiz bütün öteki kardeşlerimizle olduğundan daha iyi anlaşırdık. Uzak ülkeler hakkındaki kitapları çok severdi. Beraber okurduk onları. Küçükken evin en yüksek taraçasına çıkardık ikimiz. Oradan denizi görebiliyorduk. Dalyan'a kadar ve daha uzakta, gerilerde Midilli'nin batısında yükselen Korakas Dağı'nı. Bu kül rengi dağ evimizde çok iyi bilinirdi. Onun üzerinden geçen bulutlardan babam fırtına mı kopacak, rüzgar kuzeyden mi esecek anlardı. Korakas fırtına diyor, Korakas kuru hava diyor. Biz Korakas hakkında bu işittiklerimizi tam anlamıyor, düşlerimizde Korakas'ı sulara, bulutlara ve rüzgarlara hükmeden haşin bir tanrı gibi canlandırıyorduk. Biraz büyüdükten sonra bu tanrı şekil değiştirdi. Dağ oldu ve dünyamızın sınırı oldu. Onun ötesinde bilinmeyen denizlerle vahşi ülkeler vardı. Onu Artemis'le yüksek taraçaya çıktığımızda görüyorduk ve ben büyüyünce onun da ötesine, dünyanın sınırının ötesine gideceğimi söylüyordum. seni de yanıma alacağım, seni de götüreceğim Artemis. Artemis artık dinleniyor. 1918'den beri Midilli'nin bir köşesinde, küçücük bir toprak parçasında, tam orada, dünyanın sınırı diye belirlediğimiz yerde, oraya erişti. Çok erken ve dönüşü olmayan bir biçimde. Oysa benim için o sınır sürekli yer değiştiriyor ve uzaklaşıyor. Ne düşünüyorsun diye sordu yanımda oturan kardeşim. Hiçbir şey dedim. Sanıyorum Saka için daha büyük bir kafes bulmamız gerekecek. Karşımızdaki seyrek evlerin arasından kuzeye doğru Dikavitos'un çıplak ve çilekeş yamacını görüyoruz. Binlerce yıl önce ev yapmak için bu bölgeden taş çıkartılırmış. Şimdi bu boşaltılmış taş damarları kapanmayan yaralara benziyor. Yazın sıcak günlerinde ışığı topluyor, sonra yoğun, yapışkan, sert bir madde gibi yaralı kayalara geri fırlatıyor. Cılız ağaçlar arazinin çıplaklığıyla uyum içinde. Egemenliği iki devasa kayaya bırakıyor ve gün battığında o ikisi yapayalnız kalıyorlar. Bazen de şöyle bir mucizeye tanık oluyoruz. Karşıki dağlardan, İmitto'dan, Pendeli'den kopan şaşkın kocaman bir kuş yanılıp pek az insanın oturduğu bu tepeye geliyor. Mavi derinliğin içinde bu iki kayanın üzerinde süzülüyor. Vakit akşamsa berrak havada daha da net bir şekilde görülüyor. ''Görüyor musunuz?'' diyor kardeşim. Hepimizin gözleri o yana çevriliyor. ''Şahin galiba'' diyor annemiz. ''Evet, Şahin olmalı. Nasıl oldu da buralara düştü acaba?'' diyor annem. Kuş sonra uçarak bir daire çiziyor. Annem gökyüzündeki bu düşsel çembere bakarak ''Hayat ne tuhaf'' diyor. Bir vahşi kuşun gökyüzünde çizdiği bu mavi çember acaba ne kadar çok şeyi geçmişe bağlıyor. Annem Anadolu'nun bir köşesinde geçirdiği kendi çocukluğunu hatırlıyor olmalı. Yüzyıllık ağaçları, yörenin yüksek dağlarını, Kimintenia'yı. Sakin ormanda ölüm sessizliği hüküm sürerdi. Dökülen kuru yapraklar yıllarca üst üste yığılır, kalın, nemli bir şilte oluştururdu. Yürürken insanın adımları onun içine gömülür, yıldırım düşmesiyle yıkılan ağaç gövdeleri yolu engellerdi. Güneş ışınları toprağa erişemezdi. Göze görünmeyen, yükseklerdeki bir kuşun kanat çırpışları ormanda işitilen yegane ses olurdu. ''Baba, korkuyorum'' diyor 6 yaşında bir kız çocuğu yanındaki uzun boylu adama. Dudakları titriyor. ''Haç çıkart ve dinle'' diyor adam. Kız haç çıkartıyor ve kulak kesiliyor. Kuş uzaklaşmış, şimdi sadece ormanın mırıltısı kalmış. Uzaktan gelen deniz sesini andırıyor. ''Hala korkuyor musun?'' diye soruyor uzun boylu adam. Kız korkusundan konuşamıyor. ''Alışman gerek'' diyor babası. Bu gerekliliği babasına bu boyun eğişi ıstırap çeken yüzünde çözmeye çalışıyorum. Giderek toprak rengini almaya başlayan bu çileli yüz günden güne toprağa yaklaşıyor. Soluk bir resme benzeyen kendi çocukluk yıllarıma berraklık kazandırmak için onun acı kaderini anlamaya çalışıyorum. Çünkü çektiklerimizden ve de mutluluk anlarımızdan çok az söz ediyoruz evimizde. Belki de atalarım olan sade insanların tek zenginlikleri bu. Karanlık kadere, onun değişmezliğine inanıyor, olanlar karşısında şaşırmıyor, onları kendilerine yakın buluyorlar. Vücutta kalan, elimizde olmadan şekillenen izler geçirdiklerini anlamamıza yardım ediyor. Vücudun hareketi, sesin titreşimi, deride ve gözlerde kalan hatıra. ''Kayboldu'' diye mırıldanıyor kız kardeşim kendi kendine konuşur gibi. ''Neden söz ediyorsun?'' diye soruyor annem. ''Şahin'den'' diyor. ''Onu kaybolana kadar izledim.'' Kardeşimin gözleri annemin başının üzerinden saka kuşunun kafesine takılmış. ''Dinle anne, ne dersin eğer?'' Duruyor. Bir an tereddüt ediyor. Yanakları kızarmış. ''Onu salıversek mi?'' diyor sonunda. ''Neyi?'' diye soruyor annem hayretle. ''Onu, Saka'yı.'' ''Ah Saka'yı, onun o mütevazı armağanını. Kendisine ne kadar üzeceğini bildiğim için bunu ben teklif etmeye cesaret edememiştim. Şimdi kederin gözlerine çöktüğünü görüyorum.'' ''Onu istemeyeceğinizi tahmin ediyordum.'' diyor sadece. ''Hayır anne, öyle değil.'' diye onu ikna etmeye çalışıyor kız kardeşim. ''Ama bir kuş, küçücük bir kuş o, yazık değil mi?'' ''Peki, peki.'' diyor annem. ''Nasıl isterseniz bırakalım gitsin.'' ''Ama hemen bırakmamız gerekmez.'' diye söze karışıyorum üzüntüsünü azaltmak için. ''Biraz bekleyelim.'' Kardeşim de ''Biraz daha bekleyelim.'' diyor. Ancak annem bu işi geciktirmemiz için bir sebep görmüyor. ''Neden ki?'' diyor. ''Onu tutmayacağımıza göre yarın sabah salıverelim gitsin.'' Ertesi sabah her zamankinden daha erken kalkıyorum. Evden çıkmadan önce Saka'nın kafesini dışarı çıkartıp küçük terasa asıyorum. Giderken de kafesin kapısını açıyorum. Böylesi daha iyi diye düşünüyorum. Herkes uyandığında kuş Likavito'ya varmış olacak. Öğleyin döndüğümde gözüme ilk çarpan şey kafes oluyor. Sabah bıraktığım yerde asılı, içinde de Saka her zaman yaptığı gibi kanatlarını çırpıp duruyor. Gitmedi mi diye soruyorum hayretler içinde. Annem ihtiyarlara özgü o inanılmaz çocuksu ifadeyle gülüyor. Gördün mü, gitmek istemedi diyor. Sabah giderken kapısını açık bırakmıştım. Biz bir şey daha yaptık diyor. Elimizle tutup kafesten dışarı çıkarttık gitsin diye. Gitmedi. Evet, aynen böyle olmuştu. Ana kız sabah kafesin kapısının açık olduğunu görmüşlerdi. Ama kuşun kapıya gitmediği dikkatlerini çekmişti. Hapishanesinin gerisinde duruyor ve bu yeniliğe, bu büyük açıklığa, göğün mavi sonsuzluğuna açılan bu ağza bakıyordu. Durmuş öylece bakıyordu. Kardeşin sabah kafesin kapısını açmış diyor anne kızına. Ama kuş kararsız. Acaba fark etmedi mi diye kendi kendine soruyor kızı. Ama mümkün mü bu? O zaman anne elini kafese sokuyor ve kuşu tutuyor. Avucunu açıyor ve bekliyor. Kuş bir an duruyor. Güneş müthiş parlıyor ve ışınlarını saçıyor. Kuş mütereddit bir iki kanat çırpıyor. İçinde durduğu avuçtan terasın ince korkuluk duvarına atlıyor. Yine kanat çırpıyor. Korkuluğun üzerinde birkaç kez sıçrıyor. Tüyleri, bütün vücudu titriyor gibi. Korkuluğun üstünde kuşkulu, beceriksiz zıplayışlarla dolaşıyor. Ama oradan öteye atlayıp gitmek... İşte bunu yapamıyor. Tepede güneş korkunç ışınlarını saçmaya devam ediyor. İki kadın bu görünmemiş manzara karşısında durup ne diyeceklerini bilemiyorlar. Uçmasını unutmuş galiba diyor biri. Onu bırakamayız böyle diyor öteki. Aşağı düşer, kediler de onu yer. Kesinlikle bırakamayız. Böylece onu alıp kafesine geri koyuyorlar. İşte bu hiç aklımıza gelmemişti diye mırıldanıyor kız kardeşim şaşkınlık içinde. Böylesine alışkanlık olur mu? ''Evet kızım, alışkanlık böyledir işte.'' diye yanıtlıyor aksaçlı kadın. 5. ayrımın sonu, sayfa 71.